Ayrım 22.
Yaptığı işten o kadar kıvanç duyuyordu ki bir banka oturup saatlerce hayal kurdu. Matbaaya gidip haberi baskıya yetiştirmesi gerektiğini ancak güneş iyice alçalınca fark etti. Seyyahlara gidip patronu ona kasaba meydanında üstün bir çocuğun zavallı bir kadını mutlak bir ölümden kurtardığını, böylesi bir olayın bu kasabada ancak 100 yılda bir meydana geleceğini, muhabirinin hımbıllığı nedeniyle asırlık bir fırsatı kaçırdığını söylüyordu. Çünkü ertesi günün baskısı çoktan dizilmiş ve basılmıştı. Eğer bu haberi yayımlamış olsalardı, matbaacının hesabı doğruysa, tirajları 140'ı hatta 150'yi bulacaktı. Seyyarenin paltonu o kadar köpürmüştü ki, Gülerkin suratına bu yüzden bir tokat bile çarptı. İşin kötüsü bu olay, Yelda'nın gözleri önünde olmuştu. Zaten kız olanları duymuş, hatıra defterine mavi elbiseli, kırmızı pelerinli oğlan hakkındaki hislerini yazıyor, bir yandan da iç geçiriyordu. Bütün bunlar Gülerke çok ağır geldi ve kararını verdi. Kasaba caminin minaresinden kendini atacak, canına kıyacaktı. Seyyardaki haberi görür gibiydi. Manşet muhtemelen şöyle olacaktı. Muhasebeci Muhittin Bey'in oğlu Gülerke Kent minareden atladı. Bu manşetin altına onlarca yıldır sıradan alelade olayların cereyan ettiği kasabalarında sırf haber olabilecek olağanüstü bir hadise vaki olsun diye bir seyyare muhabirinin kendisini minareden atarak gazetecisinin tirajını yükseltmek uğruna hayatından feragat ettiğini yazacaklardı. Kasaba ahalisi iftar sofralarının başındayken güneş dağların ardından battığı halde akşam ezanının hala niye okunmadığını merak edip birer ikişer pencerelere çıkmaya başladı. Bu insanlar iftarlarını açma umuduyla minareye baktıklarında şerefede müezzini değil mavi elbiseli ve kırmızı pelerinli çocuğu gördüler. Oğlanın elinde bir yaba vardı. Anlaşılan şerefenin kapısını kilitlemiş, müezzinin ezan okumasına bile izin vermiyordu. Bunun yanında itfaiye de gelmişti. Üstelik merdiven bile kurulmuştu. Ama merdivenden şerefeye tırmanan itfaiyeci çocuk elinde yaba ile korkutuyor, adamın yaklaşmasına izin vermiyordu. Ahali aşağıda çaresizce bekleyen müezzini tartaklayıp ondan yüksek bir yere çıkmasını ve derhal ezan okuyup iftarı ilan etmesini istiyordu. Çünkü oruç artık başlarına vurmuştu. Müezzin ise işi gereği ezanı sadece minarede okuyacağını fakat şerefenin kapısının kilitli olduğunu söylüyordu. Sonunda merdivenden şerefeye tırmanmaya çalışan itfaiyeciden ezan okunmasını istendi. Fakat bu adam da iştiraki mezhebine kayıtlı olduğu için itikadı olmadığını söylüyor, ahalinin talebini reddediyordu. Kısacası bir curcunadır, bir tarakkadır sürmekteydi. Minarenin altında olayı seyredenler arasında oğlanın anne ve babası da vardı. Ele güne kepaze olduğunu hisseden kadın yine ağlıyor, bir yandan da çocuğa bağırıyordu. Sevgili Gülerk, bak beni komşu konu komşuya rezil ettin. Şimdi onların yüzüne nasıl bakacağım? Bundan sonra annen değilim, kendine başka bir anne bul. Babası ise dayanamayıp oğluna bağırdı. Hadi oğlum, göreyim seni, at aşağıya kendini. Yel olup esecek, ateş olup yakacaksın. Hadi bırak kendini aşağı, çünkü artık uçman da gerekir. Baban olarak sana emrediyorum. Bütün bunlar olup biterken caminin kubbesine yuva yapan leylek, olanlara daha fazla seyirci kalamadı. Kasabalıların uğur saydıkları bu hayvan yuvasından havalandı ve minarenin çevresinde birkaç tur attı. Bu sırada oğlan şerefinin korkuluğuna çıkmıştı. Bir süre duraksadıktan sonra kendini boşluğa bırakıverdi. O anda aşağıdaki kalabalıktan bir uğultu koptu. Çocuk düşerken leylek gagasıyla oğlanı uçkurundan yakaladı ve var gücüyle kanatlarını çırpmaya başladı. Aşağıdan babası bağırdı. Uçuyor, aslan oğlum benim, babasının oğlu. Bak, bak uçuyor işte. Kadın ona cevap verdi. Salak, benim Gülerkim öyle şeyler yapmaz, onu leylek uçuruyor. Ne var ki oğlan çok ağırdı. Bunun üzerine leylek ona, hadi ağla artık. Gözyaşların boşanırsa hafiflersin. Ben de seni geldiğin cennete geri götürebilirim. Artık tutma kendini, dedi. Bunun üzerine çocuk kendini koyverdi. Gözlerinden yaşlar akıta akıta göklere yükseldi. Cennete ağlayarak giden tek çocuk da o oldu. Bir leylek oğullarını göklere götürünce kadın ve adam yine o eski, sıkıcı hayatlarına döndüler. Eskiden olduğu gibi hala mutsuzdular. Üstelik ara sıra da olsa oğullarını özlemiyor değillerdi. Kadının bazen hislendiği oluyor, böyle anlarda mendilini çıkarıp gözlerini siliyordu. Adam ise karısının bu hallerine zaten alışkın olduğundan üzerinden pek durmuyordu. Ancak gecelerden bir gece dışarıda yine şimşek çakar gibi oldu. Ardından kısa bir patırtı işitildi. Sanki yere bir iki şey düşmüştü. Adam elinde keserle yine bahçeye çıktı. Bir süre sonra karanlıklardan elinde birkaç elmayla geri geldi. Kadın sordu. Ne var? Leylek çocuk mu getirmiş yine? Kocası can sıkıntısıyla sadece cevap verdi. Yok bir şey. Sadece gökten üç elma düşmüş. Ölüm, gökten gelen çocuk isimli hikayeyi bitirdiğinde Cezzar dedi ona, benimkine benzer bir hikaye anlattın dedi. Galiba seninle cennet konusunda hemfikir olduk değil mi? Bu soruya cevap vermek istemediği anlaşılan ölüm, oyunumuz hala sürüyor dedi. Şimdi hangi konuya geçeceğiz? Fakat ihtiyarın cevabı şaşırtıcıydı. Bundan öte bir konu yok benim için. Artık hikaye anlatmak istemiyorum. Oyun bitti. Benden alman gerekeni alabilirsin. Bu sözleri duyunca ölüm, neden böyle söylüyorsun dedi. Hikaye anlatmaya devam edebilirsin. Her biri için sana bir saat vereceğimi söylemiştim. İhtiyar ise şunları söyledi. Aslında sana şu ana kadar anlattığımız bütün hikayeleri kapsayan bir hikaye anlatabilirim ve bu sonsuza kadar sürer. Ne var ki anlatıcı ben olduktan sonra tahmin edeceğin gibi fazlasıyla sıkıcı bir şey olur bu. Ben hikayelerin bir sonu olması gerektiğine inananlardanım. Hayat da bana kalırsa böyle. Şu ana kadar hoşça vakit geçirdik ama artık zaman geldi. Baksana güneş de az sonra batacak. Fakat bu sırada Firdevs mahallesinde Uzun İhsan'ın kaldığı evin önüne gelmişlerdi. Konuşma bu nedenle yarıda kaldı. Onca zaman peşinden koştuktan sonra ölüm işini bir an önce yapmak zorundaydı. Eve doğru yürürken kapının hemen önünde fazlasıyla iri bir köpeğin ya da kurda benzer bir hayvanın burnunu kuyruğuna sokmuş bir halde iki büklüm kırılıp kestirmekte olduğunu gördü. Gerçekten de bu hayvana köpek demek az olurdu. Uyukluyor olmasına rağmen kulaklarını sağa sola kıpırdatıp sokaktan gelen sesleri dikkate aldığına bakılırsa çevreyi kolaçan edip evi korumayı kendisine vazife telakki ettiği aşikardı. Nitekim ölüm biraz yaklaştığında hayvan tek gözünü açıverdi. İşin kötüsü tam da bir canavardan umulduğu gibi göz bebeği kırmızıydı ve derinliğinde vahşi ışıltılar oynaşıyordu. Kısacası hasmını sindirip yıldırması için aslında sadece bu gözünü açıp sivri dişleri yerine vahşi bakışını batırması bile kâfi görünüyordu. Her şey bir yana gücünden kuvvetinden emin olduğundan mıdır? Keyifle iki büklüm kıvrılıp yatan hayvan, muhtemel kurbanını tek gözüyle takip etmesi sayılmazsa, istifini pek bozmuyor, belki dişlerini geçirip cezalandırma hazını tatmak için onu adeta suça azmettiriyordu. Hayvanın huyunun suyunu bilmeyen ölüm, tepki alıp bir fikir sahibi olmak için ona kuşu kuşu diye seslendiyse de, canavar istifini yine bozmadığından bu çağrının bile bir kıymeti harbiyesi olduğu söylenemezdi. Sözün kısası bu canavarın teşkil ettiği dev engeli aşıp kapıdan girmeye yeltenmek, tabiri caizse kumar oynamak olacaktı. Öyle ki hayvan bu işe teşebbüs edeni umursamayabilir ya da alimallah dişlerini etine geçirebilirdi. Zaten onun bir amacının da bu tavrıyla ikircikli bir durumda bıraktığı kurbanını manen ezmek ve yıldırmak olduğunu söylemek mümkündü. Hal böyle olunca ölüm içeriye kapıdan giremezdi. Başka bir yol bulmak gerekiyordu. Cezzar dedeyle birlikte evin çevresini dolaştıktan sonra aşağı yukarı yerden iki adım yükseklikte bulunan bir pencere gördü. Görünüşe bakılırsa buradan tırmanıp içeri girmek mümkündü. Cezzar dede ona yardım edebilirdi. Bu yüzden ihtiyara sen şöyle duvara dayan ben de omuzlarına basıp pencereye erişeyim deyince bir iki duraksadı. Çünkü kendisinden istenen işi layıkıyla ancak bir genç yapabilirdi. Onun bu tereddütünü gören ölüm ise canım uzun süre kalmayacaksın böyle. Pencereye tutunur tutunmaz hemen çekilirsin altından. Ben de başımın çaresine bakarım demek zorunda kaldı. Bu söz üzerine ihtiyar denileni yaptı. Ölüm adamın önce sırtına sonra omuzuna basarak açık pencereye erişti ve içeri baktı. Uzun İhsan gerçekten de içerideydi. Bir sedirde kıvrılmış uyuyordu. Canını almak için onu uyandırmak gerekliydi. Fakat bu esnada beklenmedik bir şey oldu. Ölüm odada biriyle yüz yüze gelmişti. Evet, bu kişi ölümün kız kardeşi Uyku'ydu. Düşmemek için pencereye var gücüyle asılan ölüm o haliyle Uyku'ya sordu. Abla, ne arıyorsun burada? Onun bu nidasına içerlemiş görünen kadın işaret parmağını ağzına götürerek fısıltıyla ''Şşt, uyandıracaksın onu. diyerek erkek kardeşini payladı. Ölüm sesini alçaltarak ama abla dedi. Onun bir daha uyanmaması gerekiyor. Sen ona böyle bir uyku veremezsin. Onu bu şekilde ancak ben uyutabilirim. Biliyorsun. Uyku ise kardeşine şöyle dedi. Ablana karşı geliyorsun ha? Peki öyleyse. Kolaysa onu uyandır bakalım. Ama bunu ben olmadan asla yapamazsın. Çünkü onu terk etmeyi düşünmüyorum. Bunun üzerine ölüm uykuya. Sevgili ablacığım dedi. Onu terk etmeyeceğini söylüyorsun ama bu pek mümkün görünmüyor. Çünkü sen yüksek seslerden ürkersin. Şimdi bağırıp çağırmaya başlarsam buradan hemen kaçacağını biliyorum. İstersen bir deneyelim. Erkek kardeşinin niyetini sezen uyku, yüzünde bir öfke ve şaşkınlık ifadesi olduğu halde iki eliyle kulaklarını kapatıp gözlerini yumdu. Kuvvetli kollarıyla pencereye tutunmuş olan ölüm bu garip durumda içeriye doğru "Hey, hop, uyan, hadi gidiyoruz!" diye bağırmaya başlamıştı. Bu feryatlar beklenen etkiyi doğurmuşa benzerdi. Sedirde yatan uzun insan rahatsız olmuş gibi bir iki kıpırdandıktan sonra öte yanına döndü. Gel gör ki henüz uyanmış değildi. Bunun üzerine ölüm daha bir kuvvetle bağırmaya başladı. Fakat bunu yapmakla büyük bir hata işlemişti. Çünkü az ileride kapının önünde yatıp bekleyen devasa kurt köpeği ölümün gürültüsünü işitir işitmez kulaklarını dikmiş, seslerin evin yanından geldiğini idrak ettiğinde ise yıldırım hızıyla yerinden fırlayıp bir koşu pencerenin altına erişmişti. Ölüm ayaklarının hemen dibinde havlayıp hırlayan sivri ve uzun dişli canavarı görünce ablasına bağırarak kendisini yukarı çekip kurtarmasını istedi. Ne var ki kadın kulaklarını tıkadığı için onu işitemiyordu. Ancak ölüm avazı çıktığı kadar bağırınca uyku bir hayal gibi kayboluverdi. Uzun İhsan uyanmıştı. Yerinden doğrulup pencereye baktığında ölümü gördü. Uyku sersemi haliyle gözlerini ovuşturarak ona ''Sen kimsin? Burada ne arıyorsun?'' diye sordu. Ölüm de ''Ben ölümüm. Tahmin ettiğin gibi canını almaya geldim. Hadi kurtar beni. Yardım et de pencereden tırmanayım.'' diye cevap verdi. Bunun üzerine adam ''Yardım için genellikle karşılık istemem ama bu kez durum farklı. Dediğini yaparsam bana ne vereceksin?'' diye sorunca ölüm ayağının hemen dibindeki avını yakalamak için sıçrayıp duran canavara baktıktan sonra büyük bir öfkeyle dişlerinin arasından ''Yaşaman için biraz süre daha.'' diye cevap vermek zorunda kaldı. Kurbanının 9 canından sadece 8'ini alabilmişti. Uzun insanı ebediyete intikal ettirme teşebbüsü böylece fiyasko ile sonuçlanan ölüm dışarıda üstünü başını temizledi. O kadar koşuşturmasına rağmen bir sonuç alamadığı için hayli sıkkındı. Cezzade de yolun karşısına onu bekliyordu. Ölümün kılık kıyafetinin toz toprak içinde olduğunu görünce ''Bugünlerde can borcu olanlardan alacaklarını tahsil etmekte zorlanıyorsun herhalde.'' dedi. ''İşine neden bu kadar düşkünsün?'' Ölüm bu soruya içerlemişti. ''Orası beni ilgilendirmez. Ben sadece vazifemi yaparım.'' diye cevap verdi. ''Hem insanın borcuna sadık olması gerekir. Öyle cabadan, bedavadan yaşamak olmaz. Hayat sofrasındaki arsız ve yüzsüz misafirler bunlar. 3-5 dakikalık ömrü bile gözetiyorlar. Bu kadarcık bir süre yaşamışsın ya da yaşamamışsın. Ne çıkar sanki?'' İhtiyar haklısın dedi ama can tatlı. Üstelik gidecekleri yer hakkında neredeyse hiçbir doğru fikre sahip değiller. İşte bu insanı ürkütür. Belki senin bu konuda onlara bilgi vermen gerekir. Orası öyle dedi ölüm. Gel gelelim bu kez de onları kandırdığımı sanıyorlar. Ayrıca ölmeleriyle ortaya çıkacak bütün sorunları çözmemi isteyip duruyorlar. Senet sepet, miras, vasiyetname gibi sorunlar bunlar. Kolaysa gel de çık işin içinden. Bu yüzden kestirip atmak en doğrusu. Hem danışman değilim ki ben, alt tarafı bir tahsildarım. Ölüm bunları yakınır gibi anlatmıştı. Belki de ona yardım etmek istediğinden ihtiyar ona şunları söyledi. Senden korkmalarının sebebi bana kalırsa şu asık suratın. Baksana yüzünden düşen bin parça. Ayrıca hiçbir ifade görünmüyor. Kısacası duygunun zerresi yok. Bu halinle insanlar elbette korkar senden. İhtiyarın bu sözleri üzerine ölüm, yüzümde elbette ifade olmayacak dedi. Çünkü ben duygularımı işime karıştıran biri değilim. Eğer öyle olsaydım, intikam duygusuyla bazı insanlar vaktinden önce ölür, merhametle de bazıları haddinden fazla yaşarlardı. İşte yüzüm bu nedenle mühürlendi. Duygularımı içime gömmem için. Peki öyleyse dedi ihtiyar. Ya sonsuz sevinç ve mutluluk demek olan cennete görseydin, duygularını o zaman da göstermez miydin? Ölüm ise şöyle cevap verdi. Yüzümde bu mühür oldukça ne gülümseyebilir ne de ağlayabilirim. Konuşma bitmiş görünüyordu. Ebediyete gitmek üzere kasabanın çıkışına doğru yola koyuldular. İkisi de susuyordu. Artık kenar sokaklara gelmişlerdi. İşte tam da bir köşeyi döndükleri anda 7 yaşlarında bir veletle göz göze geldiler. Bu velet Cezzar dedenin 11 torunundan biriydi. Dedesini görür görmez çok uzakta olmadıkları anlaşılan kardeşlerine bağırdı. Koşun, gelin, dedemiz burada. Adamla birlikte, koşun burada. Dedelerinin kendileri olmaksızın Efrasiyab'ın hazinesini aramaya gittiğini düşünen çocuklar, sabah uyandıklarında onu bulamayınca dört bir yana dağılarak kasabayı adeta karış karış taramışlar ve ancak şimdi muratlarına ermişlerdi. Kardeşlerinin feryadı üzerine çevreden koşup gelen çocukların yüzlerindeki ifadeler birbirine benziyordu. Bütün gün aradıktan sonra dedelerini nihayet bulmaları gerçi onları sevince boğmuştu ama kendilerine bir söz verildiği halde kandırılmaları onları gücendirmiş gibiydi. Bununla birlikte işte hak yerini bulmuş, gün boyu koşturup orayı burayı aramalarının semeresini görmüşlerdi. Sevinçten gözleri parlayan bazıları aşırı coşku nedeniyle oldukları yerde tepinip bağırışırken küskün küskün bakan bir iki torun da yaşlarına başlarına bakmadan ahdine vefa etmeyen dedelerinden hesap sormaya hazırlanıyorlardı. Durumun ciddiyetini idrak edemeyen iki velet ise nasıl olsa dedemizi bulduk diye meseleyi kapanmış sayarak birbirlerine el şakaları yapıp tekmeleşmekteydi. Bu sırada en küçük kız torun tıpkı bir kedi yavrusu gibi yaklaşıp ihtiyarın bacağına sarılarak ''Dede bizi niye bırakıp gittin? Ayıp değil mi?'' diye mızmızlanıyordu. Sözün kısası bu iş kolay kolay içinden çıkılacağı benzemiyordu. İhtiyar torunlarına dönerek ''Bakın'' dedi. ''Söz, Efrasiyab'ın hazinesini aramaya birlikte gideceğiz. Ama önce birine uğrayıp haritayı almamız lazım. Şimdi eve gidin. Akşama sizler uyumadan haritayla birlikte gelirim. Sabaha da cümbür cemaat evden çıkar buluruz hazineyi. Gel gelim çocuklar bu yalana kanacak gibi değillerdi. Hep birlikte ''Olmaz, olmaz, bizi de götür, bizi de götür'' diye bağırmaya başladılar. Cezzar dede nice diller döküp onları ikna etmeye çalıştıysa da torunların hepsi parmaklarıyla kulaklarını tıkayıp ''Bana ne, bana ne, bizi de götür, bana ne'' diye yaygaraya devam ediyorlardı. Torunlarının tutturup dayatması ve ısrarı kırılacak gibi olmadığından ihtiyar onlara gerçeği söylemek zorundaydı. Bunun için uygun kelimeleri seçmesi gerekiyordu. Çocukların susmasını bekledikten sonra şunları söyledi. ''Bakın, keşke size baştan anlatsaydım. Ben artık aranızdan ayrılıyorum ve geri dönmeyeceğim. Gideceğim yer de size göre değil. Orası çok karanlık. Eğer sizler de gelirseniz çocuk yaşınızla canınız çok sıkılır.'' Bu sözler bitmeden en küçük kız torun ihtiyara ''Olsun dede, sen bize orada da masal anlatırsın, canımız sıkılmaz.'' Cezzar dede ise ''Bu çok zor.'' diye cevap verdi. ''Orada sus pus olup hiç kımıldamadan beklenir. Öyle ileri geri konuşulmaz.'' Ancak torun hala üsteliyordu. ''Ama dede, madem ki bu kadar kötü bir yer orası, peki o halde niçin gidiyorsun?'' Bir açıklama bulamayan ihtiyar bu söz üzerine ölüme baktı. Konuşma sırasının artık kendisine geldiğini anlayan ölüm çocuklara şunları söyledi. ''Bunu anlamanız ve kabul etmeniz çok zor. Dedeniz kendi isteğiyle gelmiyor, onu ben götürüyorum.'' Sesi bir çocukla konuşmak için fazlasıyla soğuktu ama torunların hepsi onun halinden tavrından etkilenmişe benziyorlardı. Fakat bu esnada veledin biri heyecanla bağırdı. ''Kardeşlerim, tanıdım onu. Bu asık suratlı adam ölüm. Sinemada görmüştüm. Yüzünü nerede görsem hatırlarım. Tevekkeli değil, ta baştan beri gözüm onu bir yerden ısırıyordu.'' Çocuklar da betbeniz atmıştı. Korkuyla bir iki adım gerilediler. Ancak erkek torunlardan yaşça büyük olan dördü, göğüslerini siper edip korumak amacıyla dedeleriyle ölüm arasına girdiler. Yumrukları sıkılı, bakışları kararlıydı. Canları pahasına da olsa ihtiyarı korumayı kafalarına koymuş gibiydiler. Hatta içlerinden biri ölüme ''Dedemizi alamazsın'' diye haykırdı. Ne var ki ölüm bu meseleyle baş edebilecek kadar akıllı olduğunu düşünüyordu. İşte bu nedenle çocuklara şöyle bir çözüm teklif etti. ''Peki, madem böyle diyorsunuz, o halde sizinle bir oyun oynayalım. Bakın, güneş neredeyse batacak. Size güneş ufukta kaybolana kadar süre veriyorum. Bu süre içinde beni güldürmeyi ya da gülümsetmeyi başarabilirseniz dedenizi bırakırım. Ama başaramazsanız onu götürürüm. Var mısınız bu oyuna? Dedelerini korumaya and içmiş görünen büyük torunlardan en kabadayı görünene "Tamam varız" diye haykırınca oyun başlamış oldu. Derhal ölümün önüne fırlayan çocuklar türlü maskaralıklar yapıp onu hiç olmazsa bir gülümsetmek için bütün yeteneklerini kullanmaya başladılar. Küçükler dillerini çıkarıp gözlerini fal taşı gibi açarken ortancalardan bazıları alt göz kapaklarını parmaklarıyla aşağı çekip yanaklarını şişiriyor. Bazıları ise gözlerini elleriyle yandan çekerek yüzlerini Çinlilere benzetiyorlardı. Hatta latife pervaz bir torun sezdirmeden ölümün arkasına geçerek şişirdiği kese kağıdını bile patlattı. Bir başkası ise altta kalmak istemediğinden midir büyük bir maharetle birkaç parende atıp takdirleri topladı. Ne var ki ölüm gülmek bilmiyordu. Aksi gibi güneşin batmasına çok az bir zaman kalmıştı. Bu durumu fark eden bir velet dehşetle bağırdı. Kardeşlerim, güneş batmak üzere. Dedemiz elden gidiyor. Bu feryat üzerine en küçük kız torun ölüme yaklaştı ve ona sen ne kadar da asık suratlıymışsın dedi. Onca çocuk seni güldüremedik bir türlü. Aslında sen somurtkan değil inatçısın. Adım gibi biliyorum. Ölüm kendisine hayli içerlemiş görünen küçük kıza baktı. Sanki oyun bozanlık edildiği için kız küsmüş gibi dudaklarını büzmüştü. Belki de küskünlüğün sonucu elleri arkasında sımsıkı kenetliydi. Bir yandan da boyası aşılmış kırmızı pabuçlarının ucuyla toprağı eşelediğine göre mızıkçılık edip etmemek arasında bir seçim yapmaya çalışıyordu. Oyunu çok ciddiye aldığı muhakkaktı. Bu da zaten koşmaca oynarken düştüğü sıralarda dizlerinde aşılmış yaralardan belliydi. Ancak onu büyük bir üzüntünün beklediği, daha şimdiden dolu dolu olan gözlerinden sezilebilirdi. Gerçekten de kurdelesini düzeltirken kızın gözünden bir damla yaş geliverdi. İşte ölüm bu gözyaşını gördü. Ardından çocuğun yüzünü, o yüzdeki harfleri, masalları ve cenneti fark etti. Evet, çocukluk cennetin ta kendisiydi. Ve cennet de seyredilmeye değerdi. Ölüm seyrettikçe yüzünün yumuşadığını ve göklere yükselir gibi gerçek şekline erişmeye çalıştığını fark etti. Bu sırada bir şey çatırdadı. Mühür kırılmış, ölüm gülümsüyordu. Güneş battıktan epeyce sonra çocukların yatma zamanı artık gelmişti. Zaten hepsinin gözlerinden uyku akıyor, buna rağmen yine de hikayeye kulak kesilmeyi ihmal etmiyorlardı. Cezzar dede son sözü de söyledikten sonra merakı kabarmış olacak ki en küçük kız torunu sordu. Peki dede, Efrasiyab'ın hazinesini bulduktan sonra onu ne yaptılar? Torunlarının bu gibi sorunlarına cevap yetiştirmekte zaten ustalaşmış olan ihtiyar hiç düşünmeden cevap verdi. Elmasların, yakutların ve zümrütlerin ışıltısını doya doya seyrettiler. Gel gelelim torununun merakı yatışmış değildi. Peki ne kadar zaman seyrettiler dedi. Hayatları boyunca hep ona mı baktılar? Seyretmekten bıkmadılar mı? İhtiyar ise gülerek hiç bıkılır mı? Ben seni seyretmekten bıkıyor muyum? Diye cevap verdi. Uykusu adam akıllı bastırdığı için göz kapakları ağırlaşan çocuk öyleyse ben büyüyene kadar yanımdan hiç ayrılma dedi. Beni hep seyret diye mırıldandı. İhtiyar uyandırmamaya özen göstererek gözleri kapanan torununu kucağına aldı ve yatağına yavaşça yatırıp üstünü örttü. Pencereden ay ışığı sızıyor ve küçük kızın yüzünü aydınlatıyordu. Cenneti görmek için aslında bu kadar ışık bile yetmez miydi? Kitabın sonu. 13 Nisan 1999.